Ayrım 48.
Biraz geç bir saatte uyandılar ve tekrar hayvanlarına binip yollarına devam ettiler. Göründüğü kadarıyla bir fersah kadar uzaklıktaki hana varmak için acele ediyorlardı. Han diyorum çünkü Don Quixote bütün hanlara şato demek adeti olduğu halde buna han demişti. Hana vardıklarında hancıya yeri olup olmadığını sordular. Hancı yer olduğunu, Zaragoza'da bulunabilecek bütün konforu da orada bulabileceklerini söyledi. Hayvanlardan indiler. Sancho, hancının anahtarını verdiği bir odaya erzağını yığdı. Hayvanları ahıra götürüp yemlerini verdi. Taş bir sekiye oturmuş olan Don Quixote'nin emirlerini almak üzere dışarı çıktı. Bir yandan da han efendisine şato gibi görünmedi diye Tanrı'ya özel olarak şükretmekteydi. Akşam yemeği saati geldiğinde odalarına çekildiler. Sancho hancıya kendilerine ne yemek verebileceğini sordu. Hancı isteklerinin emir olacağını, akıllarına gelen her şeyi isteyebileceklerini söyledi. Handa havada uçan kuşlar, karada gezen kümes hayvanları, denizde yüzen balıklar hepsi bulunmaktaydı. O kadar çok şeye lüzum yok diye cevap verdi Sancho. Bize iki piliç kızartsanız yeter. Efendimin midesi hassastır, az yer. Ben de fazla obur sayılmam. Hancı piliç olmadığını, çaylakların bütün piliçleri talan ettiğini söyledi. Öyleyse kart olmayan bir tavuk kızarttırıverin bize sayın hancı dedi Sancho. Tavuk mu? Yüce Tanrım diye cevap verdi hancı. Doğrusunu isterseniz dün şehre satılmak üzere 50'den fazla tavuk gönderdim. Ama tavuk dışında zat-ı âliniz ne isterseniz emrediniz. Madem öyle dedi Sancho, dana veya oğlak vardır herhalde. Şu anda yok dedi hancı, bitti çünkü. Ama gelecek hafta bol bol olacak. Yaşadık desenize dedi Sancho. Bahse girerim, bütün bu eksikliklere karşılık bol bol domuz pastırması ve yumurta vardır. Yüce Tanrım dedi hancı. Bu misafir de pek fütursuz çıktı. Piliç yok, tavuk yok diyorum, yumurta nasıl olsun? İsterseniz başka nadide yiyecekleri tartışalım ama şu tavuk lafını bırakın. Tanrı aşkına bir anlaşmaya varalım dedi Sancho. Siz bana doğrudan ne olduğunu söyleyin, tartışmayı bir yana bırakın sayın hancı. Hancı dedi ki, aslında olan yemek dana paçasına benzeyen iki inek paçası ya da inek paçasına benzer iki dana paçası. Nohut, soğan ve domuz pastırmasıyla pişmiş. Şu anda yiyin beni, yiyin beni diye bağırıyorlar. Şu anda benim oldular dedi Sancho. Kimse dokunmasın onlara. Ben başkasından daha çok para öderim karşılığında. Çünkü benim için daha lezzetli bir yemek olamaz. Paça olsun da ister inek olsun ister dana. Kimse dokunmaz dedi hancı. Çünkü diğer misafirlerim o kadar soylu kimseler ki yanlarında aşçılarını, kahyalarını, erzaklarını da getiriyorlar. Mesele soyluluksa dedi Sancho, efendim kadar soylusu olamaz. Ama onun mesleği yanında erzak, nevale filan taşımasına izin vermiyor. Biz bir çayırın ortasına uzanıverir, karnımızı fındıkla, muşmulayla doyururuz. Sancho'nun hancı ile konuşması burada sona erdi. Hancı efendisinin mesleğini, işini sorduysa da Sancho cevap vermek istemedi. Yemek saati gelince hancı odasına çekilmiş olan Don Quixote'ye tencereyi olduğu gibi getirdi. O da rahat rahat yemek niyetiyle başına oturdu. Kendi odasına bitişik, incecik bir bölmeyle ayrılmış başka bir odada şu konuşmanın geçtiğini duydu. Zat-ı âlinize yalvarırım Senyor Don Jeronimo. Yemek gelinceye kadar La Mancha'lı Don Quixote'nin ikinci cildinden bir bölüm daha okuyalım. Don Quixote ismini duyar duymaz ayağa kalktı ve kendisi hakkında konuşulanlara kulak kesildi. Adı geçen Don Jeronimo'nun şöyle cevap verdiğini duydu. Senyor Don Juan, Zat-ı âlinizin bu saçmalıkların için okumak istediğini anlamıyorum. La Mancha'lı Don Quixote'nin öyküsünün birinci cildini okumuş olan birisinin ikinci cilden zevk alması mümkün değil. Yine de dedi Don Juan, okusak iyi olur. İçinde iyi bir şey bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. Benim bu kitapta en hoşuma gitmeyen şey Don Quixote'nin Dulcinea del Toboso'ya aşkının bitmiş olması. Bunu duyan Don Quixote müthiş canı sıkılıp öfkelenerek yüksek sesle dedi ki: La Mançalı Don Quixote'nin Dulcinea del Toboso'yu unuttuğunu, unutabileceğini her kim söylerse, işin gerçeğinden fersahlarca uzakta olduğunu kendisine eşit silahlarla dövüşerek kabul ettiririm. Ne eşsiz Dulcinea del Toboso unutulabilir, ne de unutuş Don Quixote'ye sığar. Onun arması sadakat, mesleği ise zor kullanmadan ılımla sadakatini korumaktır. Bize cevap veren kim diye soruldu öteki odadan. Kim olacak diye cevap verdi Sancho. La Mançalı Don Quixote'nin ta kendisi. Bütün dediklerini ve diyeceklerini de yapacaktır. Borcunu ödemeye niyetli adam teminattan korkmaz. Sancho bu sözlerini daha yeni bitirmişti ki odanın kapısından içeri iki şövalye girdi. Şövalye oldukları görünüşlerinden belliydi. Biri kollarını Don Quixote'nin boynuna dolayıp dedi ki: Ne varlığınız isminizi yalanlayabilir ne de isminiz varlığınızı. Siz hiç şüphe yok ki gezgin şövalyeliğin pusulası ve feneri, gerçek La Mançalı Don Quixote'siniz. İsminizi lekelemek, kahramanlıklarınıza gölge düşürmek isteyenler bunu başaramayacak. İşte bu kitabın yazarı da bunlardan biri. Arkadaşının elindeki kitabı Don Quixote'nin eline verdi. Don Quixote kitabı alıp tek kelime cevap vermeden sayfalarını çevirerek göz gezdirdi ve biraz sonra kitabı geri verip dedi ki: Şu üstün körü bakışımla bu yazarda kınanması gereken üç şey buldum. Birincisi ön sözde okumuş olduğum bir takım kelimeler. İkincisi Aragon lehçesiyle yazılmış olup zaman zaman tanım edatları kullanılmamış olması. Üçüncü ve yazarın cehaletini en çok ortaya koyan nokta ise hikayede çok önemli konularda gerçekten ayrılması ve hata yapması. Çünkü bu kitapta silahtarım Sancho Panza'nın karısının adı Marie Gutierrez olarak geçiyor. Oysa gerçek adı Teresa Panza'dır. Bu kadar önemli bir konuda hata yapan kişi hikayenin diğer bütün konularında hata yapabilir. Sancho bunun üzerine dedi ki: Bu ne biçim tarihçi? Karım Teresa Panza'ya Marie Gutierrez dedikten sonra kim bilir bizim başımızdan geçen olayları nasıl anlatıyor? Efendim, şu kitabı tekrar alıp bakar mısınız lütfen? Ben var mıyım, adımı değiştirmiş mi? Anladığım kadarıyla arkadaşım, dedi Don Jeronimo, siz herhalde Senyor Don Quixote'nin silahtarı Sancho Panza'sınız. Evet öyleyim, diye cevap verdi Sancho. Bununla da gurur duyuyorum. Doğrusunu isterseniz, dedi şövalye, bu acemi yazar sizi görünen bu temizliğinizle anlatmıyor. Obur, saf, esprisiz biri olarak tarif ediyor sizi. Efendinizin öyküsünün birinci cildindeki Sancho'dan son derece farklı bir portre çiziyor. Tanrı affetsin, dedi Sancho. Keşke beni hiç hatırlamayıp köşemde bıraksaydı. İş bilenin kılıç kuşananın, evli evinde köylü köyünde gerek. İki şövalye Don Quixote'yi odalarında kendileriyle birlikte yemeğe davet ettiler. Handa kendisine layık yiyecek olmadığını biliyorlardı. Daima terbiyeli olan Don Quixote tekliflerini geri çevirmeyip onlarla birlikte yedi. Tencerenin mutlak hakimiyeti Sancho'ya kaldı. Sofranın baş köşesine oturdu. Hancı da ona katıldı. O da paçaya Sancho kadar düşkündü. Yemek sırasında Don Juan, Don Quixote'ye Senyora Dulcinea del Toboso'dan ne haberler aldığını sordu. Evlenmiş miydi, çocuk doğurmuş muydu, hamile miydi, yoksa bekaretini, namusunu korumakta ve Senyor Don Quixote'nin aşkını hatırlamakta mıydı? Don Quixote buna şöyle cevap verdi: Dulcinea bekaretini korumakta, benim aşkımsa her zamankinden daha azimli. Temasımız eskisi kadar sınırlı. Güzelliğine gelince kaba bir köylü kızına dönüşmüş durumda. Sonra şövalyelere Senyora Dulcinea'ya yapılan büyüyü teferruatıyla anlattı. Montesinos mağarasında olanları, Bilge Merlin'in büyünün çözülmesi konusunda verdiği talimatı, Sancho'nun kırbaçlarını nakletti. Don Quixote'nin anlattığı garip olaylar, iki şövalyenin müthiş hoşuna gitti. Hem saçmalıklarına, hem de bu saçmalıkları anlatırken kullandığı zarif üsluba şaşırdılar. Onu kah akıllı, kah sersem olarak görüyorlar. Akıllılıkla delilik arasında hangi mertebeye oturtacaklarını bilemiyorlardı. Sancho yemeğini bitirdi. Hancıyı sarhoşluktan yamulmuş halde bırakıp efendisinin bulduğu odaya girerek dedi ki: "Beyler, zat-ı alilerinizin elindeki bu kitabın yazarı benimle arası bozulsun istiyor, bundan eminim. Zat-ı alinizin söylediği gibi bana obur dediğine göre bir de sarhoş demese bari." "Diyor," dedi Don Jeronimo. "Tam olarak kullandığı ifadeyi hatırlamıyorum ama çirkin kelimeler kullandığını biliyorum. Üstelik de yalan. Bunu da karşımızda bulunan sevgili Sancho'nun görüntüsünden çıkarıyorum." "Bana inanın efendim," dedi Sancho, "bu hikayedeki Sancho ile Don Quixote, Seyit Hamit Badincani'nin yazdığı kitaptakilerden, yani bizlerden farklı kişiler mutlaka. Efendim yiğit, akıllı ve aşıktır. Bense saf ve komiyimdir. Ne oburumdur ne de sarhoş." "Ben de öyle düşünüyorum," dedi Don Juan. "Keşke mümkün olsaydı da büyük Don Quixote'nin kahramanlıklarını ilk yazarı Seyit Hamit haricinde kimsenin ele almaması emredilseydi. Tıpkı İskender'in emriyle portresinin çizilmesinin Apelles haricindeki herkese yasaklandığı gibi." "Portremi kim isterse çizsin," dedi Don Quixote, "ama hata yapmasın. Çünkü aşırı hakaret sabrı taşırır." "Senyor Don Quixote kendisine yapılan her hakaretin intikamını alabilir," dedi Don Juan. "Ya da kanımca sağlam ve geniş olan sabrının kalkanıyla göğüsler." Gecenin büyük bölümü bu ve benzeri konuşmalarla geçti. Don Juan, Don Quixote'nin kitabı biraz daha okumasını istiyor, yapacağı yorumları merak ediyordu. Ama kendisini bir türlü ikna edemediler. Kitabı okumuş olduğunu farz ettiğini, baştan aşağı saçmalık olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca yazarı tesadüfen kitabın eline geçtiğini öğrenirse, okuduğunu zannedip sevinsin istemiyordu. Çünkü müstehcen yalanlar zihinden de gözlerden de uzak tutulmalıydı. Nereye doğru seyahat etmeye karar verdiğini sordular. Zaragoza'ya, o şehirde her sene yapılan mızrak dövüşlerine katılmaya gideceğini söyledi. Don Juan bu yeni kitapta Don Quixote'nin ya da anlatılan her kimse onun Zaragoza'ya gidip bir askeri mızrak oyununa katıldığını söyledi. Anlatılan olayda yaratıcılık yoktu. Yarışmacıların kalkanlarındaki yazılar zevksiz, üniformaları daha da zevksizdi ama aptallık bakımından çok zengindi. "Öyleyse ben sırf bu yüzden Zaragoza'ya adımımı atmayacağım," dedi Don Quixote. "Böylece bu acemi tarihçinin yalanını ortaya çıkaracağım. Herkes benim onun anlattığı Don Quixote olmadığımı anlayacak bu sayede." "Çok iyi edersiniz," dedi Don Jeronimo. "Ayrıca Barcelona'da da müsabakalar yapılıyor. Senyor Don Quixote yiğitliğini orada da gösterebilir." "Ben de öyle yapmayı düşünüyorum," dedi Don Quixote. "Zat-ı alilerinizden izin istiyorum. Yatma vaktim geldi. Beni en samimi dost ve hizmetkarlarınızdan biri saymanızı istirham ediyorum." "Beni de," dedi Sancho, "belki bir işe yararım." Böylece vedalaştılar. Don Quixote ile Sancho odalarına çekildiler. Don Juan ve Don Jeronimo, şövalyede zeka ile deliliğin nasıl birbirine girdiğine şaşırarak, gerçek Don Quixote ile Sancho'nun Aragonlu yazarın tarif ettiği kişiler değil, bunlar olduğuna kesinlikle inandılar. Don Quixote sabah erkenden uyandı ve yan odanın duvarına vurarak şövalyelerle vedalaştı. Sancho hancıya bol keseden bir ücret ödedi ve hanındaki yemekleri daha azmet etmesini veya daha fazla yemek bulundurmasını nasihat etti. 60. Bölüm. Barcelona'ya giderken Don Quixote'nin başına gelenler. Serin bir sabahtı. gün de serin olacağı benziyordu. Don Quixote handan çıkmadan önce Zaragoza'dan geçmeden Barcelona'ya doğrudan nasıl gidilebileceğini öğrenmişti. Aleyhinde onca şey yazdığı söylenen bu yeni tarihçiyi yalancı çıkarma arzusu kuvvetliydi çünkü. 6 günü aşkın bir süre boyunca başından kayda değer bir olay geçmedi. Bir gün yoldan ayrılmış ilerlerken sık bir meşe veya mantar meşesi korusunda akşam bastırdı. Seyit Ahmet genellikle gözettiği titizliği bu konuda göstermemiş, ağaçların türünü belirtmemiştir. Efendi ve hizmetkarı hayvanlarından indiler. Ağaç gövdelerine yaslandılar. O gün akşam üzeri kahvaltısı etmiş olan Sancho hemen uykunun kapılarından içeriye daldı. Oysa açlıktan çok hayalleri yüzünden uyanık kalan Don Quixote gözünü bile kırpamıyor, hayalinde bin türlü yere gidip geliyordu. Kendisini bir anda Montesinos mağarasında buluyor, ardından köylü kızına dönüşmüş Dulcinea'yı sıçrayıp eşeğine binerken görüyor, sonra kulaklarında Bilge Merlin'in sözleri çınlıyor, Dulcinea'nın büyüsünün çözülmesi için yapılması gereken şeyleri, şartları sayıyordu. Tahminince kendisine henüz sadece 5 kırbaç vurmuş olan Sancho'nun aldırmazlığı ve merhametsizliği onu çileden çıkarıyordu. Geriye kalan sonsuz sayıdaki kırbaçla kıyaslanamayacak azlıkta bir rakamdı bu. Buna o kadar içerliyor, öfkeleniyordu ki şöyle bir konuşma yaptı. Büyük İskender, ha çözmek ha kesmek diyerek Gordiyon düğümünü kestiğine ve buna rağmen bütün Asya kıtasının hakimi olduğuna göre, şimdi Sancho'yu isteyip istemediğine bakmadan ben kendim kırbaçlasam, Dulcinea'nın büyüsünün çözülmesi de aynı şekilde gerçekleşir. Bu büyünün çözülmesinin şartı, Sancho'nun 3000 küsur kırbacı yemesi ise, kırbaçları kendisi vurmuş, başkası vurmuş, benim için ne fark eder? Önemli olan kim vurursa vursun Sancho'nun o kırbaçları yemesi. Kafasında bu düşüncelerle Rosinante'nin dizginlerini alıp kırbaç olarak kullanabileceği şekilde tutarak Sancho'ya yaklaştı ve şalvarını tutan kuşağını çözmeye başladı. Ama Sancho derhal uyanıp dedi ki, ''Ne oluyor? Kim bu bana dokunan kuşağımı çözen?'' ''Benim'' diye cevap verdi Don Quixote. ''Senin kusurlarını telafi etmeye, kendi dertlerime çare bulmaya geldim. Seni kırbaçlamaya, ödemen gereken borcun bir kısmından kurtarmaya geldim Sancho. Dulcinea çürüyüp gidiyor, sen umursamazlık içinde yaşıyorsun. Ben hasretimden ölüyorum. En iyisi kendi iradenle soyun Sancho. Niyetim bu ıssız yerde sana en azından 2000 kırbaç vurmak.'' ''Katiyen olmaz'' dedi Sancho. ''Sakin olun efendim. Yoksa Tanrı huzurunda yemin ediyorum sağırlara bile duyururum sesimi. Benim yiyeceğim kırbaçların zorla değil kendi isteğimle vurulması gerekiyor. Şu anda kırbaç yemek istemiyor canım. Canım istediği zaman kendimi kırbaçlayacağıma dair zat-ı âlinize söz vermem yeterli.'' ''Bu işi senin keyfine bırakmamak lazım Sancho'' dedi Don Quixote. ''Çünkü senin kalbin taş gibi, etlerinse köylü olduğun halde yumuşak.'' Bir yandan bunları söylerken bir yandan da kuşağını zorla çözmeye çalışıyordu. Bunu gören Sancho Panza ayağa kalktı ve efendisinin üzerine atılıp boğuşmaya başladı. Sonra bir çelmeyle Don Quixote'yi sırt üstü yere devirdi ve sağ dizini göğsüne yapıştırıp ellerini iki eliyle tuttu. Ne kıpırdamasına izin veriyordu ne de nefes almasına. Don Quixote diyordu ki, ''Seni hain! Efendine sen yörüne nasıl karşı gelirsin? Ekmeğini verene saldırmaya nasıl cüret edersin? Ben etliye sütlüye karışmıyorum. Sadece kendi başımın çaresine bakıyorum.'' dedi Sancho. ''Zat-ı âliniz sakinleşeceğinize, şu anda beni kırbaçlamaya çalışmayacağınıza söz verirseniz sizi rahat bırakırım. Yoksa burada öleceksin sen, ey Donya Sancho'nun düşmanı, ey hain!'' Don Quixote söz verdi. Kılına bile dokunmayacağına, ne zaman isterse kırbaçları o zaman vurmayı tamamen Sancho'nun iradesine bırakacağına hayatı üzerine yemin etti. Sancho ayağa kalktı ve epeyce uzaklaşıp bir başka ağaca yaslandı. Kafasına bir şeyin değdiğini hissedince ellerini uzatıp yokladı ve ayakkabılı çoraplı iki insan ayağına rastladı. Korkudan tir tir titreyerek bir başka ağaca gitti. Aynı şeyle karşılaştı. Bağırarak Don Quixote'yi yardıma çağırdı. Don Quixote gelip ne olduğunu, neden korktuğunu sordu. Sancho da bütün o ağaçların insan ayaklarıyla, bacaklarıyla dolu olduğunu söyledi. Don Quixote ağaçları yokladı ve derhal durumu kavrayarak Sancho'ya dedi ki, "Korkulacak bir şey yok. Dokunduğun ve görmediğin bu ayaklarla bacaklar, hiç şüphesiz bu ağaçlara asılmış olan eşkıyalara, haramilere ait. Adalet bunları yakaladığı zaman 20'şer 30'ar buralara asar. Buradan da Barcelona'ya yaklaştığımız sonucunu çıkarıyorum." Gerçekten de tahmini doğruydu. Kafalarını kaldırıp baktıklarında ağaçların dallarına asılı eşkıya cesetlerini gördüler. Bu arada şafak sökmekteydi. Ölü haramilerden korktukları söylenebilirse, ansızın etraflarını çeviren 40'ı aşkın diri eşkıyadan daha da fazla dehşete kapıldıkları rahatlıkla ileri sürülebilir. Haramiler Katalanca kıpırdamamalarını, reisleri gelinceye kadar beklemelerini söylediler. Don Quixote böyle yaya, atına gem takılmamış, mızrağı bir ağaca dayalı, kısacası tamamen savunmasız halde yakalanınca, kollarını kavuşturup başını eğmekten başka çare bulamadı. Daha uygun bir zaman ve daha uygun şartlar beklemeye karar verdi. Eşkıyalar karakaçanı didiklemeye koyuldular. Heybeler de bavulda ne varsa talan ettiler. Neyse ki Sancho, dükün verdiği altınlarla memleketinden ayrılırken yanına aldığı parayı bir kuşağa sarıp beline bağlamıştı. Buna rağmen o adamlar kendisini soyup soğana çevirir, derisiyle eti arasına bir şey saklamış mı diye de bakarlardı. Ne var ki o sırada reisleri çıka geldi. 34 yaşlarında yapılı, uzunca boylu, ciddi görünümlü ve esmer bir adamdı. İri bir ata binmişti. Üzerinde örme çelikten bir zırh, belinde o yörede pedrenyal adı verilen 4 tane tabanca vardı. Silahtarlarının bu işi yapanlara bu ad verilir çünkü. Sancho Panza'yı soymak üzere olduğunu görüp durmalarını emretti. Adamlar derhal itaat ettiler. Paraların sarılı olduğu kuşak böylece kurtuldu. Ağaca dayalı mızrağı, yerdeki kalkanı ve zırhı, düşünceli, akla hayale gelebilecek en hüzünlü, kaygılı görünümü arz eden Don Quixote'yi görünce şaşırıp yanına gitti ve dedi ki, "Bu kadar üzülmeyin kardeşim, zalim bir Osiris'in değil, merhametli Rokinar'ın eline düştünüz." Dipnot: aslında Busiris, efsanevi Mısır kralı. Kendisini ziyaret eden yabancıları öldürüp tanrılara kurban olarak sunmakla ün yapmıştı. "Ey yiğit, şöhreti dünyada sınır tanımayan Rok," diye cevap verdi Don Quixote. "Üzülmemin sebebi senin eline düşmüş olmam değil, kendi dikkatsizliğimdir. Askerlerin beni atımdan inmiş olarak yakaladı. Oysa bağlı olduğum gezgin şövalyelik tarikatının kurallarına göre her an tetikte, daima kendi kendimin nöbetçisi olmak zorundayım.